Ayrım 21. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 189. 7. kitap. 1. bölüm. Tanrı'yı sonsuz mekana yayılmış bir cisim olarak algılıyor. 1. Gençliğimde işlediğim o utanç verici günahlar ölüp gitmişti artık. Olgunluk çağıma giriyordum. Ama yaşım ilerledikçe kibrim daha da yüz kızartıcı bir hal alıyordu. Gözlerimin görmeye alışkın olmadığı türde bir varlık hayal edemiyordum. Ama senin bilgeliğinle ilgili bazı şeyler kulağıma çalındıktan sonra Tanrım, artık seni insan biçimli bir varlık olarak da düşünemiyordum. Aslında bu şekilde düşünmekten hep kaçınmıştım. Baktım ki bizim ruhani anamızın, yani Katolik Kilisesi'nin inancında da aynı düşünce söz konusu. O an rahatladım. Peki ama seni başka türlü nasıl düşünecektim? Hiç bilemiyordum. Ben bir insan olarak, hem de böyle kusurlu bir insan olarak seni en yüce, biricik ve hakiki Tanrı olarak düşünmeye çalışıyordum ve bütün kalbimle senin bozulmaz, zedelenmez ve değişmez bir varlık olduğuna inanıyordum. Bunun nedenini, nasılını açıklayamasam da açıkça görebildiğim ve kesinlikle emin olduğum tek gerçeklik, bozulabilenin bozulamayana göre daha alt seviyede, zedelenemeyenin zedelenebilene göre hiç tereddütsüz daha üst seviyede ve değişmez olanın da değişebilir olana göre daha iyi durumda olmasıydı. Yüreğim, hayal gücümün yarattığı bu görüntülere şiddetle karşı çıkıp bas bas bağırdıkça, ben de emin olduğum bu tek gerçekliği silah olarak kullanıp zihnimin gözlerinde uçuşan o kirli kalabalığı silmeye çalışıyordum. Tam dağılıp gittiler derken, gözümü kırpmamla birlikte tekrar oraya üşüşüyorlardı. Görüşüme hücum ediyorlar ve onu karartıyorlardı. Öyle ki seni insan bedenli olarak düşünmediğim halde yine de mekandaki herhangi bir cisim olarak görmekten kendimi alıkoyamıyordum. Ya dünyaya nüfuz eden bir şey olarak görüyordum seni ya da dünya ötesine sonsuzca yayılmış bir şey olarak. Gördüğüm bu cismi bozulamaz, zedelenemez ve değişemez olarak algılıyor ve bozulabilen, zedelenebilen ve değişebilir olandan daha üst seviyeye yerleştiriyordum zihnimde. Çünkü mekansız tasavvur benim için hiçlikti, hem de mutlak hiçlikti. Öyle ki boşluk bile değildi. Şöyle söylersem, bir cisim mekandan kaldırılırsa ya da mekan bütün cisimlerinden, örneğin yeryüzünden, sudan, havadan ya da gökyüzünden boşaltılırsa geriye yine de boş bir mekan olarak kalır. Yani tıpkı hiçlik mekanı gibi. İşte bu bile değildi benim için mekansız bir tasavvur. 2. Yüreğim öyle yağlanmıştı ki, kendimden bile öyle bir haberdim ki, belli bir mekanla sınırlı olmayan, yani bir mekana yayılmamış, toplaşmamış ya da genişlememiş veya bu tür özellikleri olmayan ya da olamayan herhangi bir şey bana göre tam bir hiçlikti. Çünkü gözlerim bu tür şekiller görmeye alışkındı. Yüreğim böyle imgeleri seçebiliyordu. Ve ben bütün bu görüntüleri oluşturmamı sağlayan zihinsel gücümün bunlardan çok farklı bir şey olduğunu ve bu gücün çok daha büyük bir şey olmadıkça bütün bu şekilleri ve bu imgeleri oluşturamayacağını idrak edemiyordum. İşte bu yüzden seni, ey yaşamımın yaşamı, seni mekanın her yanına sonsuzca yayılmış devasa bir varlık olarak düşünmekten kendimi alıkoyamıyordum. Dünyamızın o koskoca yuvarlağına süzülen, dünyamızın ötesine de her yandan sınırsızca yayılan devasa bir varlık olarak düşünmekten. Öyle ki yeryüzü, gökyüzü ve bütün alem seninle doluydu ve seninle sınırlanıyordu. Ama senin hiçbir sınırın yoktu. Nasıl ki güneşin ışığı dünyamızın üstünü örten havadan, yani hava dediğimiz maddi cisimden hiçbir engele takılmadan geçerek süzülür, havayı kırmadan, çatlatmadan olduğu gibi doldurur, işte aynı şekilde seni de böyle bütün maddi cisimlerden, yani sırf havadan değil, gökyüzünden, denizden, hatta yeryüzünden süzüldüğünü, bu cisimlerin en büyük ya da en minik parçasına nüfuz ettiğini, onların da senin varlığınla dolduğunu ve gizemli nefesinle bütün yarattıklarını hem içeriden hem de dışarıdan yönettiğini düşünüyordum. İşte böyle düşünüyordum. Çünkü başka türlü düşünemiyordum. Ama bu bir yanılgıydı. Çünkü doğru olsaydı, dünyanın daha büyük bir bölümü senin büyük bir kısmına, daha küçük bir bölümü de senin küçük bir kısmına sahip olmuş olacaktı. Her şey seninle dolu olduğuna göre, bu durumda bir filin gövdesi, bir serçenin gövdesine oranla senden daha fazla pay almış olacaktı. Çünkü filin gövdesi serçeninkinden daha büyüktür ve daha fazla yer işgal eder. O vakit sen parçalarını bölüp bölüp, büyük parçalarını dünyanın büyük parçalarına, küçük parçalarını da dünyanın küçük parçalarına pay ediyor ve onları o şekilde dolduruyor olacaktın ki böyle bir şey doğru olamaz. Ama sen henüz karanlıklarımı aydınlatmamıştın. İkinci bölüm. Nebridius'un manicilerin iddialarını çürüttüğü önemli an. 3. Benim için ya Rab, şu kandırılan kandırıkçılara, şu sesi çıkmayan gevezelere, sesleri çıkmıyor çünkü senin sözünü ağızlarına almıyorlar. Karşı gelmek yetip de artacaktı. Nebridius'un uzun zaman önce Kartaca'da ortaya attığı ve sürekli tekrarladığı ve ilk duyduğumuzda bize de sarsıcı gelen bir iddiası vardı. Nebridius, manicilerin dualizmine karşı bir sal geliştirmişti. Eğer Tanrı'ya kötülük tarafından zarar verilebilirse, o zaman Tanrı her şeye gücü yeten bir varlık olmayacaktı ki bu kendi başına saçma bir şeydi. Eğer Tanrı kötülük tarafından zarar verilemeyecek bir varlıksa, o zaman onun kötülükle savaşması için ne neden vardı? Bu iddiayla onlara karşı çıkmak bana yetip de artacaktı. Şöyle soruyordu Nebridius: manicilerin sürekli senin karşına çıkarttıkları şu karanlık soy, sen onlarla savaşmayı reddetseydin acaba ne yapacaktı? Sana biraz zarar vermiş olacaktı diye yanıtlanacak olsa bu soru, o zaman sen zarar verilebilen ve bozulabilen bir varlık olacaktın. Aynı soru, bu soy sana hiç zarar veremezdi diye yanıtlanacak olsa, o zaman da böyle bir savaş çıkartmanın anlamı kalmayacaktı. Çünkü bu şartlar altındaki bir savaş için senin bir parçan, yani senin uzuvlarından biri ya da senin tözünden bir oluşum, düşman güçlerle ve senin yaratmadığın doğalarla karışacak ve onlar tarafından bozulacaktı. Böylece kutluluktan sefilliğe dönüşecek ve kurtarılmayı ve arınmayı bekleyecek kadar kötü bir duruma düşecekti. Manicilerin dediklerine bakılırsa bu oluşum insanın ruhuydu. Esir alınmış bir ruhtu bu, murdar olmuş ve bozulmuştu. Ancak senin sözün yardımına koşunca özgürleşecek, arınacak ve bozulmamış hale gelecekti. Ama gerçekten böyleyse, o zaman senin sözünün de bozulabilir olması gerekiyordu. Çünkü o da ruh gibi bir ve aynı tözden meydana gelmişti. Bu yüzden senin, yani ne isen onun, yani seni sen yapan tözünün bozulamaz olduğunu söylediklerinde bütün kuramları hatalı ve tutarsız olacaktı. Senin bozulabilir olduğunu söylediklerinde ise bu hem hatalı hem de şiddetle karşı çıkılması gereken bir küfür olacaktı. İşte manicilere karşı geliştirilen bu iddia, bu adamların öğretileriyle ağzına kadar dolan midemi kusar gibi boşaltmama yetip de artmıştı. Çünkü onlar içine düştükleri bu ikilemden artık sana şöyle yürekten ağız dolusu küfür etmedikçe öyle kolay kolay kurtulamayacaklardı. 3. Bölüm. Günahın nedeni özgür iradedir. 4. Ama benim için hala bir takım şeyler açık değildi. Senin bozulamaz, zedelenemez, hiçbir şekilde değiştirilemez bir varlık olduğunu ve senin hem ruhlarımızı hem de bedenlerimizi yaratan, hatta bizim ruhlarımızı ve bedenlerimizi yarattığın gibi canlı ve cansız her şeyi yaratan Tanrımız, hakiki Tanrımız olduğunu bütün kalbimle itiraf edip kabul etsem de kötülüğün nedenine açık ve seçik bir yanıt getiremiyor, bu konudaki düğümü çözemiyordum. Bununla birlikte bu nedenin değişemez olan Tanrı'nın değişebilir olduğuna inanmama yol açacak herhangi bir kuramla açıklanamayacağını da seziyordum. Çünkü böyle bir şeye inanacak olursam aradığım nedenin kendisi bizzat ben olurdum. Bu yüzden tedbiri hiç elden bırakmadan sorunun üzerine gidiyordum ve manicilerin ileri sürdükleri iddianın doğru olmadığından emindim. Onlardan bütün ruhumu uzak tutuyordum. Artık iyice anlamıştım ki onlar kötülüğün nedenini ararlarken tamamen kötülükle dolmuşlar. Çünkü senin doğanın kötülüğe maruz kaldığını söyleyebiliyorlar da kendi doğalarının kötülük yaptığını kabul etmiyorlar. 5. Bu konuda bana neler öğretildi diye düşündüm İlkin. Bana öğretilen iradenin özgür seçiminin yanlış yapmamıza ve senin tarafından yargılanmamıza neden olduğuydu. Augustinus, Ambrosius'un Platon üzerine yaptığı konuşmaları hatırlıyor. Ama bunu çok iyi anlamıyordum. Zihnimin gözlerini bulunduğum uçurumdan uzaklaştırmaya çalışıyordum. Ama yine içine düşüyordum. Tekrar tekrar uzaklaştırmaya çalıştım ama hep yeniden içine düştüm. Beni senin ışığına çıkaran tek neden benim hem irade sahibi bir varlık hem de canlı bir varlık olduğumu bilmemdi. Adım gibi emindim ki ben bir şey istediğimde ya da istemediğimde bunu isteyen ya da istemeyen benden başkası değildi. İşte yavaş yavaş anlamaya çalıştığım günahımın sebebi buydu. Gördüm ki isteklerime karşıt hareket ettiğimde aslında ben bir eylemde bulunmuş olmuyordum. Tersine ben bir eyleme maruz kalmış oluyordum ve bu durumu bir kusur değil de bir ceza olarak görüyordum. Çünkü senin adil bir varlık olduğunu düşündüğümden cezalandırılmamın adaletsiz olamayacağına inanıyordum. Ama yeniden şöyle sordum kendime, peki beni yaratan kim? Tanrım değil mi? Yalnızca iyi olan, hatta iyiliğin kendisi olan Tanrım. Öyleyse neden ben kötülüğü isteyip iyiliği istemiyorum? Layığımı bulup cezalandırılmam için mi böyle oluyor? Benim içime bu acı tohumları koyan, bunları eken kim öyleyse? Ben baştan sona tatlılar tatlısı Tanrım'ın bir eseri olduğuma göre. Bunu yapan şeytansa, peki şeytanı kim yarattı? Bu şeytan yoldan çıkmış iradesiyle kendini şeytana dönüştüren bir melekse, o zaman onun içindeki bu kötü iradenin kaynağı ne ki onu böyle şeytan kıldı? İyiler iyisi Tanrı onu baştan sona iyi bir melek olarak yaratmamış mıydı? İşte yeniden bastırıyordu bu düşünceler, soluk alamıyordum. Ama artık insanın kötülük yapmadığını, senin kötülüğe maruz kaldığını sanıp sana tövbe etmekten kaçınan insanların bulunduğu o günah cehennemine kadar sürüklenmiyordum. 4. Bölüm. Tanrı'nın bozulamaz olması gerekir. 6. Çünkü artık bozulamaz olanın, bozulabilir olandan daha üstün olduğunu anlamıştım. Ve bu yüzden her ne olursa olsun senin bozulamaz olduğunu biliyordum. Buradan hareketle diğer ilkeleri de bulmaya çalışıyordum. Çünkü daha önce senden, yani en yüce ve en üstün iyilik olan senden daha iyi bir şey olduğunu idrak edebilecek hiçbir ruh olamazdı, olmayacaktı da. Vardığım bu sonuç, yani bozulamaz olanın bozulabilir olandan daha üstün olduğu sonucu tartışmasız doğru ve kesin bir bilgi olduğuna göre senin bozulamaz olman şarttı. Yoksa benim Tanrım'dan daha iyi bir şey düşünebiliyor olmam gerekirdi. O halde artık bozulamaz olanın bozulabilir olandan daha üstün olduğunu anladığıma göre seni bu gerçeğin ışığında aramalı ve buradan hareketle araştırmamı kötülüğün nedeni üzerine, yani senin doğanı hiçbir şekilde etkileyemeyecek olan bozukluğun kaynağına yöneltmeliyim. Çünkü Tanrımız mutlak anlamda hiçbir bozulmanın konusu olamaz. Hiçbir irade, hiçbir zorunluluk ya da kör bir rastlantı böyle bir sonuca yol açamaz. Çünkü O Tanrı'dır. Kendisi için istediği her şey iyidir ve O iyinin kendisidir. Oysa bozulmak iyi değildir. Sen isteğin dışında bir şey yapmaya zorlanamazsın. Çünkü senin iraden gücünden daha büyük değildir. Büyük olması için her şeyden önce senin kendinden daha büyük olman gerekir. Çünkü Tanrı'nın iradesi ve gücü Tanrı'nın kendisidir. Sen her şeyin bilgisine sahipsen, senin için beklenmedik bir şey söz konusu olabilir mi? Bu şeyin doğası ne olursa olsun, o senin bilgin dışında zaten var olamaz. Tanrı olan tözün bozulamaz olduğuna ilişkin daha fazla kanıt ileri sürmeme gerek var mı? Tersi mümkün olsaydı bu töz Tanrı olamayacağına göre. 5. Bölüm. Kötülüğün nereden kaynaklandığını, yani kökeninin ne olduğunu araştırıyor. 7. Kötülüğün kökenini araştırıyordum ama kötü bir şekilde araştırıyordum ve bu şekilde bir araştırma yöntemiyle onu bulamıyordum. Bütün alemi gözlerimin önüne getirmeye çalışıyordum. Hem bizim görebildiklerimizi, Örneğin karaları, denizleri, havayı, yıldızları, ağaçları ve ölümlü canlıları, hem de bizim göremediklerimizi, örneğin üstümüzdeki gök kubbeyi, oradaki tüm melekleri ve oradaki ruhani olan her şeyi. Çünkü ruhani olan şeylerin hepsinin hayal gücümün el verdiği ölçüde tıpkı maddi cisimler gibi belirli yerlerde bulunduğunu düşünüyordum. Senin yarattığın her şeyin farklı türde bedenlerden oluşmuş devasa bir kütle olduğunu sanıyor, bunların bazılarını gerçek, bazılarını da hayal gücümün ruhani dediği cisimler olarak tasavvur ediyordum. Bu kütleyi çok büyük bir şey olarak hayal ediyordum ama gerçekten ne kadar büyük olduğunu bilemiyordum. Her yönden sınırlı olduğunu düşündüğüme göre işte olabildiğince büyüktü. Seni ise ya Rab, bu kütleyi her yandan çevreleyen ve içine nüfuz eden ama her yönüyle sonsuz bir varlık olarak hayal ediyordum. Şöyle ki, her yere ve her yana uzanan ama her yönden sonsuz engin bir tek deniz düşünün ve içinde de olabildiğince büyük ama sonlu bir sünger. Sonra da bu süngerin bütün gözeneklerinin o engin denizle dolduğunu düşünün. İşte senin sonlu aleminin tıpkı bu şekilde sonsuz olan seninle dolduğunu düşünüyordum ve şöyle diyordum. İşte Tanrı, işte Tanrı'nın yarattığı alem. Tanrı iyidir ve mutlak anlamda tamamıyla yarattıklarından üstündür. Tanrı iyi olduğundan yarattıkları da iyidir. İşte bak nasıl da yarattıklarını çepeçevre sarıyor ve onları dolduruyor. Öyleyse kötü nerede, nereden kaynaklanıyor, yarattıklarına nereden giriyor? Kötünün kökeni ne? Hangi tohumdan neşet ediyor? Yoksa kötülük diye bir şey hiç yok mu? O zaman olmayan bir şeyden neden korkuyoruz ve kaçınıyoruz? Boşuna korkuyorsak o zaman korkunun kendisi kötü. Çünkü yüreklerimizi hiç yoktan huzursuz edip onlara işkence çektiriyor. Bu durumda kötü korkudan daha büyük, çünkü korkulacak bir şey değilken biz ondan korkuyoruz. O halde ya kötülük var ve biz ondan korkuyoruz ya da kötü olan korkunun kendisi. Peki Tanrı iyi olduğuna göre ve her şeyi iyi olarak yarattığına göre kötü nereden kaynaklanıyor? Hiç şüphesiz Tanrı en yüce iyiliktir. Dolayısıyla yarattığı iyiliklerden daha büyük olmak durumundadır. Ama sonuçta hem yaratan hem de yaratılanların hepsi iyidir. O zaman kötülük nereden geliyor? Yoksa evreni yarattığı maddede mi bir kötülük vardı? Bu maddeye biçim verirken ve kendi amacına uygun bir hale getirirken onun herhangi bir kısmını iyiye döndürmeden mi bıraktı acaba? Ama niçin böyle bir şey yapsın? O her şeye kadir olduğuna göre bütün maddeyi iyiye çevirecek ve içinde herhangi bir kötü bir şey kalmayacak şekilde değiştirecek gücü yok muydu yani? Hem sonra böyle bir maddeden neden bir şey yaratmak istedi de her şeye kadir gücüyle bu maddeyi tümüyle yok etmeyi seçmedi? Onun iradesine rağmen bu madde var olabilir miydi? Bu madde ezelden beri varsa neden Tanrı geçmişin o sonsuz zaman diliminde onun böyle bozuk bir halde varoluşuna izin verdi de nice sonra bu maddeden bir şeyler yaratmaya karar verdi? Ya da Tanrı aniden yaratıma geçmeye karar verdiyse her şeye kadir oluşuyla neden bu kötü maddeyi yok edip de sadece kendisi en hakiki, en yüce ve sonsuz iyilik olarak kalmayı seçmedi? Ya da Tanrı iyi olduğundan kendinden başka iyi bir şey yapmaması ya da yaratmaması uygun olmayacak idiyse neden kötü malzemeyi imha edip hiçliğe indirgemedi ve onu her şeyi yaratacağı iyi bir madde haline getirmedi? Kendisinin yaratmamış olduğu bir maddeden yardım almadıkça iyi bir şey yaratamayacak idiyse her şeye kadir değil mi yani? İşte bu tür düşünceler dönüp duruyordu zavallı zihnimde. Hakikati bulamadan ölmek korkusu da içimi yiyip bitirdikçe iyiden iyiye ağırlaşıyordu. Buna rağmen Katolik Kilisesi'nde edindiğim senin oğlun, bizim Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa'ya olan inanç yüreğime sıkıca tutunmuştu. Evet, pek çok açıdan hala belirsiz sayılırdı bu inanç. Hatta kendi öğretisinin kurallarıyla ilgili de tereddütleri vardı. Ama zihnim bu inancı hiç terk etmedi. Aksine her geçen gün içtikçe içti. 21. ayrımın sonu. Sayfa 198.